Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Tercih Günlüğü programıyla karşınızdayız. Bendeniz Burak Erdem. Bu hafta yüz binlerce adayın stresli bir şekilde geçirmeye çalıştığı, bir yıllık belki de iki yıllık sancılı bir sürecin, zorlu bir, emekli bir ders çalışma maratonunun sonunda hangi üniversiteyi, hangi bölümü tercih edeceği zamanın olduğu tercih dönemi içerisindeyiz. Ve biz de bu haftaki programımızda daha önce bu tercih dönemini farklı bir şekilde geçirmiş, güzel bir hikayesi olan, örnek teşkil edecek bir hikayesi olan bir öğrencimizle birlikteyiz. Konuğum YGS ve LYS maratonundan kalan YKS sınavında Türkiye 4150.si olan, aynı zamanda İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Abdülkerim Prim. Abdülkerim hoş geldin, sefalar getirdin.
Hoş bulduk abi, sağ olasın, herkese tekrardan merhabalar.
Nasılsın, iyisin, keyifler?
İyiyiz Allah'a
şükür. Her şey yolunda.
Evet, biz de önemli bir süreçten geçiyoruz bizim için de.
Evet evet, aynı zamanda Abdülkerim İbn Haldun Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Zirvesi'nde de aktif olarak görev aldı ve şu an tercih tanıtım günlerinde İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir yerleşkesinde gelen öğrencilere hukuk fakültesi ve tercih noktasında sorularını cevaplandırmaya da çalışıyor.
Evet evet abi.
Değil mi Abdülkerim? Abdülkerim, şimdi sınava girdi öğrencilerimiz, kardeşlerimiz ve sınav sonuçlarını aldılar. Şu an hangi bölüme gideceklerine karar verdiler veya hala düşünüyorlar.
Evet.
Bölüme karar verenler bu bölümü hangi üniversitede okuma noktasında sorularını cevaplandırmaya çalışıyorlar. Burada senin güzel bir hikayenin olduğunu biliyorum.
Evet.
Bunu da öğrencilerimizle paylaşmak istedim. Paylaşmanı istedim. O yüzden de seni davet ettim. Sen de kırmadın bizi. Davetimizi kabul ettin.
Evet,
öncelikle teşekkür ederim tekrardan. Hikayeni bir senden dinlemek isteriz ilk başta.
Hikayenin hukuk tercih dönemimi anlatmamı istersin abi, yoksa üniversite tercih dönemi?
Bence aslında hikayenin en dikkat çekici başlangıç noktası şu. Sen bir fen lisesi çıkışçısın.
Evet, evet.
Ve şu an yeni sınav sisteminde, özellikle senden sonraki yenilenen sınav sisteminde de sayısalcı öğrencilerimizin, fen lisesi çıkışlı öğrencilerimizin bir avantajı söz konusu.
Hı
hı. Ama senin döneminde bu avantaj bu kadar da çok şiddetli değildi.
Evet.
Bir fen lisesi öğrencisi, bir sayısalcı öğrenci nasıl eşit ağırlık alanındaki hukuk fakültesini tercih eder?
Şimdi öncelikle
sorumu bir ekleme daha
evet
yapayım. Çünkü biz fen lisesi öğrencisinden mühendislik,
evet,
tıp, sağlık alanlarında yönelmesi beklenir.
Hı hı.
Senin bu yol değişimin nasıl oldu?
Şimdi öncelikle bizim ülkemizde genel olarak ekseriyetle kabul edilen bir gerçek var. Başarılı öğrencinin, yani matematik yapabilen bir öğrencinin otomatik olarak sayısalcı olması gerektiği, tıp okuması gerektiği ve mühendislik okuması gerektiği, hı hı, gibi ön kabulümüz var.
Hı hı.
Ve biz bunu aşamadığımız için yıllardır sosyal bilimler alanında iyi sosyal bilimciler yetiştiremedik. Ve bu yüzden gerek medya alanında, gerek hukuk alanında, gerek psikoloji alanında birçok alanda geri kaldık ve bir türlü ilerleme kat edemiyoruz.
Evet.
Şimdi o yüzden öncelikle arkadaşların şunu idrak etmeleri gerekiyor. Yani sosyal bilimler matematik yapamayanların değil, tam aksine matematiği de iyi bir şekilde icra edebilenleri, matematik de iyi bir şekilde yapabilen arkadaşların okuması gereken bir bölüm. Çünkü hukuk mesela en basitinde başında bir analitik düşünebilme, yorumlayabilme ve bu tarz kabiliyetleri gerektiren bir bölüm oluyor. Şimdi tercih yapacağın arkadaşlara şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Öncelikle şunu kafanıza koyun. Siz hangi alanlarla ilgilisiniz ve gelecekte kendinizi hangi alanla ilgileniyorken görmek istiyorsunuz? Çünkü yapmış olacakları tercih onlar için yalnızca 4 senelik bir üniversite tercihi değil. Bir ömür, bir hayat boyu devam ettirecekleri bir tercih olduğu için bir kendilerinin ilgi alanlarını, zevklerini, gelecekte nerede görmek istediklerini bir defa daha sorgulamaları gerekiyor.
Şimdi tavsiyelerle alakalı daha zamanımız olacak ilerleyen periyotlarda ama senin fen lisesinden,
evet,
öncelikle bir hukukçunun fen lisesinin nasıl gittiğini aslında merak ediyorum ben. İlk başta hukuk hedefin yoktu senin.
Tabii.
Değil mi? İlk hedefin neydi?
Yani ilk hedefim benim
liseye girişinde.
Liseye girişteki hedefimiz iyi bir derecemiz olduğu için, o zamanki puanıyla işte Kabataş Erkek Lisesi'ne tutacak kadar bir puanım vardı. Muğla Fen Lisesi mezunuyum. Tıpçı olalım. İşte çünkü aile biliyorsunuz aile genel olarak işte doktor olsun oğlumuz, mühendis olsun en kötü ihtimalle oğlumuz şeklinde fikirlere kapıldığı için. Yani ben de kendimi 11. sınıfın yazına kadar, hatta ortasına kadar, 12. sınıfın ortasına kadar bir tıp isteyen, doktor olma hayaline sahip olduğunu zanneden bir insan olarak devam ettirdim.
Kırılma noktası peki?
Yani
sen tıp hayaliyle liseye giriş sınavına hazırlanıyorsun. Hı hı. İyi bir başarı elde ediyorsun ve Muğla Fen Lisesi'ne giriyorsun. Evet. Bu iyi bir başarı. Aslında her şey yolunda gidiyor. Evet. Hani sen, bazı öğrenciler vardır, hedefi vardır. Hedefine doğru giderken bir başarısızlık elde eder ve başka bir hedef ve yönelmek zorunda kalır. Senin normal hedefinle her şey yolunda giderken yolunun değişmesine sebep olan şey neydi?
Bir gün okulumuza bizim bir doktor getirdiler Muğla Fen Lisesi'ne. Amacı aslında tıp isteyen öğrencilerin tıp motivasyonunu arttırmak ve onları daha çok ders çalışmaya teşvik edebilmekti. Hı hı. Şimdi gelen doktor işte bize açıklamalar yapıyor. İşte çok zengin olduğunu, işte çok fazla miktarda para kazandığını, orada özel bir hastanede çalıştığını falan anlatıyor. Ama benim için bunların herhangi bir ehemmiyeti yoktu. Çünkü ona sunum bittiğinde sorduğum soru benim hayatımı belki değiştirdi. Ona işte bugüne kadar ailesiyle, çocuklarıyla ne kadar zaman geçirdiğini sordum. Bana verdiği cevap gerçekten o gün benim tıp seçmek istemediğime karar verdiğim andır. Bugüne kadar dedi, ben çocuğumla top dahi oynamadım. Şimdi baktığımız zaman evet, yani tıp maddi olarak ve okuma anlamında geleceği garanti olan ve belli bir refah seviyesinde insanların yaşamasına sebep olan bir meslek. Hı hı. Ama bundan daha mühim, daha önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. İşte bunlardan en önemlisi insanın ailesine, hı hı, ve üniversite okuduğu dönemde de ilgi duyduğu şeylere zaman ayırabilmesi. Benim bugün tıp okuyan ve tıpı halen bitirmiş olan bir sürü tanıdığım var. Hı hı. Bunların kariyer ekseriyetinin problemi sosyal hayattan, işte siyasetten, bir nevi dini araştırmalardan ya da birçok husustan ayrı kalması. Mesela birçok tıp okuyan arkadaşım bugün tuttuğu takımın maçlarını dahi izleyemiyor. Çünkü o yoğunlukla geçiyor. Hı hı. Şimdi böyle baktığımız zaman benim 6 senelik böyle bir maratonu, hı-hı, tamamıyla sosyal hayattan, siyasetten, işte böyle bir nevi sosyal bilimlerden uzak bir şekilde geçirmem söz konusu olamazdı. Çünkü benim ilgim, hı-hı, daha ekseriyette tamamıyla sosyal bilimlere, işte kitap okuyayım, biraz edebiyata bakayım, siyasetle ilgileneyim, dini araştırmalar yapayım tarzında geçtiği için.
Ben senin hikayeni daha önce dinlemiştim. Evet. Biliyorum. Zaten hep beraber vakit geçiriyoruz. Ama bu eleştirimi ilk defa yapacağım.
Evet.
Bence yanlışlıkla doğruyu bulmuşsun. Çünkü izlediğin yol kişiden kişiye değişebilecek bir şey.
Tabii.
Mesela bazı hekimlerimizin hani ailesine vakit ayıramadığı doğru olabilir ama bu herkesin geçerli olan bir şey değil. Hani tüm doktorlar, tüm hekimler ailelerine vakit ayıramaz diye bir şeyi ortaya koymaz.
Ama şöyle bir garanti ortaya koyabiliriz abi. 6 senelik tıp süreci, hı-hı, ve devamında akabinde gelen işte uzmanlık sınavlarına hazırlanma ve devamındaki süreç gerçek manada çok yoğun ve bu yoğunluk içerisinde insanların tıp motivasyonuna sahip olarak devam ettirmesi lazım. Bu olmadığı zaman şöyle bir problem meydana geliyor. Şimdi Fen Lisesi mezunu olduğu için çevremde çok fazla tıp okuyan arkadaşım var. Hı hı. Şimdi bunların içerisinde mesela bu sene 4 tanesi tıp fakültesini bırakmak zorunda kaldı. Çünkü dedi ki yani bu bana uygun değilmiş. Hani almış oldukları puan ve göstermiş oldukları emek ilk 1000, ilk 2000 gibi yüksek sıralamalar, hı hı, ama oradan dahi bu yoğunluğu, bu tempoyu kaldıramadığını düşünerek ve ilgisini de çekmediğini düşünerek üniversite bırakıyorlar. Ve mesela hukuk da yoğun bir dal. Ama ilgini çektiği zaman fazlasıyla devam ettirebiliyorsun.
Tam da onu söylüyorum. Bu kişiden kişiye değişecek bir şey
tabii
aslında.
Tabii ki, evet.
Peki. Şimdi sen bir şekilde önden tedbirini aldığın için yıl kaybı yaşamadın.
Evet.
Yani arkadaşlarım dedin, tıp fakültesini terk etmek zorunda kaldılar, bırakmak zorunda kaldılar dedin. Senin Allah'a şükür böyle bir derdin olmadı. Olsun, sen evet, lisedeyken zaten bu durumu fark ettin. Kendine uygun olmadığını fark ettin ve tıp kazanabilecek yoldayken durdun.
Evet.
Ve farklı bir hedefe yöneldin.
Evet.
Şimdi bu çok güzel anlatıyorsun. Çok güzel. Kulağa çok hoş geliyor böyle idealist bir genç öğrencimiz anlamında ama bu kadar kolay oldu mu senin için?
Tabii ki kolay olmadı. Şimdi öncelikle zaten bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi ailelerimizin bir takım bölümler olan ön yargıları. Mesela hukukçular olan ön yargı yalancı olur. Hı hı. İşte öbür dünyada net yeri cehennemdir. Çünkü işte her, hı hı, üç kazıdan ikisi cehennemliktir diye bir hadis-i şerif var. Hı hı. Ya da işte işletmeci olursan potansiyel işsizsin tarzı. Ben ilk anneme böyle karşılıklı otururken bir gün hasbihal ederken anne dedim, ben dershanede TM sınıfına geçtim. Yani hayatımda böyle bir tepki almamıştım. Bir anda işte sen benim başıma yalancı mı olacaksın, cehenneme mi gideceksin, ben böyle evlat yetiştirmedim. Ondan sonra böyle bir tepkiyle karşılaştım ve annemin gözünde sırf TM seçtiğim için, yani hukuk seçtiğim için dünyanın en günahkar insanıydım o anda. Yani şimdi böyle baktığımız zaman evet, yani kötü bir tepki aldım. Ya abi sen de biliyorsun, daha sonra işte bir aileyle uzaklaşma süreci 2 hafta. Sadece hani hukuk seçmek istediğim için bana dedi ki yani evden git, benim senin gibi evladım yok.
Hani şöyle bir şey olmuyor yani. aslında ailelere biz burada daha önceden eğitimcilerimizde ve tercih uzmanlarımızda da programlar yaptık. Bir avukatla da biz burada program yaptık. Hı hı. Onu da açıklamalarından alıntı yaparak sana sorular soracağım. Tercih uzmanlarının ve eğitimcilerin şöyle bir şeyi var. Ailelere seslenişi var. Lütfen öğrencilerimizin tercihlerine saygı duyalım.
Evet.
Aslında bu aileler için de çok kolay bir şey değil.
Değil tabii. O öyle da yani mi? Yıllarca tıp hayali kurmuş. Oğlum doktor evet. olacak diye bir anda hiç istemediği yani yıllarda nefret ettiği bir meslek sahibi olmak istiyor.
Hani böyle tabii ki de evladım sen tıptan vazgeç. Hadi seni hukuk düşünüyorsan madem sen hukuka yönel demek de çok kolay değil
evet,
zaten.
Doğru.
Zaten valide hanım da birazcık seninle iyi bir münakaşaya girdi diyebilirim.
Evet yani 2 hafta ayrı kaldım. Yani hiç para göndermedi. Hatta bu süreçte şimdi şöyle bir problem de var. Sadece aileyle sınırlı da kalmıyor bu baskı. Hı-hı. Mesela işte benim 5 yaşındaki kuzenimi beni arattırıp işte sen... Diyor ki telefonda kuzenim abi bana. Abdülkerim abi ben sen doktor olacaksın diye bekliyordum. Sen yalancı mı olacaksın?
Allah Allah.
Ya işte bunun yanında...
Peki öğretmenlerin tavrı neydi?
Yani öğretmenlerim çok büyük şoka girdiler. Hı-hı. Çünkü mesela bugün dershanede... sayısal sınıfındasın, iyi de bir konumdasın. Senden tekrar iyi bir dereceyle dersen adını duyurması bekleniyor.
Hı hı.
Ama sen onların da kafasındaki bütün yargıları kırarak diyorsun ki ben hukuk geçeceğim ve dershanede sınıf da değiştiriyorsun. Hani şöyle olmuyor, sayısala giriyorsun, kazanamayınca hukuka geçmek değil bu.
Hı hı.
Bir anda dönem esnasında böyle bir karar almak ve hocaların inanamıyor, seni ikna etmeye çalışıyorlar. İşte bu senin için doğru değil, tıpa devam et.
Hı hı.
Ama şuna da hep tanıklık ediyorum. Bu tarz radikal karar alan arkadaşlar uzun vadede mutlu oluyorlar ve çevresindeki insanlar da şunu anlıyor. Evet gerçekten isteyerek geçmiş. Çünkü basit kararlar değil abi. İyi düşünüp tartıyor öğrenciler de kendi içinde bunu.
Evet yani bu hayali bir şey de olabilir. Mesela öğrencilerin zoru görünce vazgeçmeleri.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Mesela sen sağlıklı bir belki analiz sonucunda bu kararı verdiğin için aileni ikna edebildin.
Evet, evet.
Yani öğrencinin ailesine isyandan çok... Ailesini ikna etmesi lazım bence.
Evet, evet.
Öyle değil mi? Yani isyan eşit değildir ikna.
Kesinlikle. Zaten ailemizi bu tercih döneminin tamamıyla dışında bırakamayız. Böyle bir şey söz konusu asla değil yani.
İkna edebiliyorsan zaten.
Evet.
O bölümü benimsemişsin demektir diyebilir misin?
Aynen öyle. Yani belli oranlarla sen ailene niye istediğini gösterirsen... Mesela benim 2 hafta sürdü bu sürecim ama... En sonunda ailem şunu dedi yani evet tamam. Çocuk bunu istiyor ve bunu da hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Yani çünkü annemle şu konuşmayı da hatırlıyorum aramızda yani. Anne bak dedim... Evet hukukçuların ekseriyeti bugün toplum gözünde çok böyle dürüstlükle anılmıyor olabilir.
Hı.
Ama hukukun bugün en büyük ihtiyacı olan şey dürüstlük, adalet duyguları olan hukukçular ve nitelikli olarak o adalet duygusu hareket edecek hukukçular.
Evet.
Ve bunun böyle olacağına dair yani aileme bir nevi söz vermem ve bu inancımı ailemin görmesi tabii ki yani bu hususta bir şey sağladı. Annemlere güvence sağladı.
Şimdi Abdülkerim çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi... İbn Haldun Üniversitesi tercih tanıtım günlerinde beraberiz.
Evet.
Sen de hem derece yapmış hem de tercih aşamasında bir tecrübe sahibi birisi olarak lisede üniversite adaylarına danışmanlık veriyorsun bir nevi.
Evet.
Rehberlik yapıyorsun. Hı-hı. İşte tecrübelerini paylaşıyorsun, sorularını cevaplandırıyorsun hem alanla alakalı hem üniversiteyle alakalı. Yani ben yıllardır hani çok fazla tercih döneminde şahit oldum. Yani şimdi senin anlattıklarından şu çıkıyor. Hukuk çok popüler bir bölüm.
Evet.
Çok güçlü bir bölüm. Eşit ağırlıklı öğrencilerle birlikte sayısalcı öğrencilerin bile şu an ciddi anlamda hedeflediği bir bölüm. Çoğunluk olarak popülaritesi yüksek, toplumsal geçerliliği çok yüksek. Tıptan hukuka geçerken bile zorluk yaşıyorsun.
Evet.
Öyle değil mi sen? Hı-hı. Yaşamışsın. Şimdi biz öğrencilerden şunu bekliyoruz. Diğer böyle hani çok popüler olmayan, yani toplum nezdinde çok geçerliliği olmayan bölümlere de hani size göre olduğunu düşünüyorsanız, hedefliyorsanız ailenizi ikna etmeye çalışın diyoruz.
Evet.
İsimlendirelim.
İşletme. İktisat.
Şimdi tıp düşünürken bir öğrenci hukuka kayması durumunda bile tepkiyle karşılaşırken hukuk düşünen veya psikoloji düşünen veya mühendislik düşünen bir öğrencinin işletme tercihi yapacağım ben demesi karşısında nasıl tepkiler alır Allah bilir.
Yani ben bunu ilk anneme bir ara söyledim. Boğaziçi işletme anne ben acaba gidebilir miyim diye. Daha o zaman sınav sürecindeyiz. LYS'ye gireceğim. En son benim yüzüne bakıp dedi ki bak bu sefer hakkımı helal etmem kesin dedi. Yani hani o tepkiyle de o bizim teklifimizi rafa kalkmış oldu. Yani evet o konuda da çok büyük problemler yaşanıyor. Çünkü şöyle bir yargı var abi sen de takdir edersin. İşletmeden çok mezun var ve işletmeden mezun olan insanların potansiyel işsiz olduklarına dair.
Evet.
Ama bugün şunu görüyoruz. Yani piyasada da sen de çok fazla görüyorsun. İşini hakkıyla, layığıyla meydana getiren insanlar.
Donanımlı.
Donanımlı diye tabir edebiliriz bunları. Yani öyle ya da böyle bir yerde değerleniyor. Ve hiçbir türlü işsiz kalmaları gibi bir şey söz konusu değil. Ama bugün siz üniversiteye girdiğinizde ister hukuk ister tıp mezun olun. Hiçbir şey kendi üzerinize koymadan. Yalnızca ve yalnızca işte ben üniversiteye 40 yılda bir gideyim, sadece sınavları geçeyim, işte hiçbir dil katmayayım üzerine, entelektüel bilgi seviyesi olarak artmayayım gibi bir yola seçerseniz, zaten hangi bölümünüzün okuduğu, nerede okuduğunuzun bir önemi kalmadan, Boğaziçi'nde de okusanız, ODTÜ'de de okusanız işsiz zaten kalırsınız. Bu manada temel husus burada şu, yani bir öğrencinin kendini üniversite sürecinde ve üniversiteden sonra gerek stajlarla gerek üniversitede hocalarıyla olan ilişkileriyle sağladığı o ilişki ve bütünlük kendini donanımlı olarak donanımlı bir hale getirmesi en nihayetinde bence bugün işsiz bir insan meydana getirmekten çok nitelikli, hatta iyi bir refaha sahip, iyi bir konumda bir insan meydana getirir.
Evet. Yani hakikaten hukuk fakültesinin popülaritesi ne kadar yüksek olursa olsun, sağlık ve mühendislik tercihi yaparken bir insanın sosyal bilimlere veya eşit ağırlıklı alanlarına dönmesinin böyle herkesin mantıklı ve saygıyla karşılaması çok da kolay olmuyor. Aslında öğrencilerimizin işi senin de örneğinle birlikte çok da kolay değil. Buradan ailelere nasıl seslenebilirsin? Anneni düşün. Şu an annene sesleniyorsun. Annen gibi veliler var.
Evet.
Ve senin yolundan geçen, senin yaşadığın bu karmaşa içerisinde sen yine 11. sınıfta karar vermişsin.
Evet, 12.
Belki
sınıfta.
12. sınıfta karar vermişsin. Şu an tercih döneminin içerisinde üniversitelere yapmış olduğu ziyaretlerle, izledikleri videolarla, yapmış olduğu konuşmalarla karar değiştirebilecek öğrencilerimiz var.
Evet.
Yani sen daha çok alıştırma süren varken ailene şu bir hafta içerisinde karar değiştirecek hem öğrencilere hem de ailelere nasıl seslenirsin?
Şimdi benim de bir kardeşim var, sınava girecek. Şimdi onu düşünerek anneme bir nevi tavsiyede bulunuyormuş gibi konuşayım. Öncelikle şöyle bir husus var abi. Aileler bugün çocuklarının kararlarını etkilediklerinde ve onlarda fazla rol oynadıklarında çocuğun yarın öbür gün bu karardan pişman olması ya da uzun vadede mutsuz olması durumunda çocuk kendisi birincisi çok büyük pişmanlık içerisine girecek. Keşke kendi dediğimi yapsaydım diye. Ve aile de bundan çok büyük baskı duyacak. Hani niye karıştım bu kadar kararına diye. Çünkü bugün para kazanmaktan daha mühim şeyler var hayatta. İşte sabah kalktığınızda işinize mesela sen diyorsun bugün ben motivasyonlu bir şekilde gidebiliyorum çünkü işimi seviyorum diye. Sabah kalktığınızda o işinize motive olarak gitmek sizin daha layık ve daha layığıyla o işi meydana getirmenize sebep oluyor. Bu manada ailelerin, öğrencilerin fikirlerine müdahil olması birincisi onlar üzerine çok büyük baskı oluşturuyor. Benim örneğimde de olduğu gibi. Yani kararlarımızı istediğimizi hiçbir türlü meydana getiremiyoruz, koyamıyoruz isteklerimizi. Evet, ailelerimiz bizim ön göstericilerimiz ve onların bu kararlara tavsiyeleriyle bize destek olmaları lazım. Ama bizim vermiş olduğumuz kararların karşısında durduklarında biz iki tane psikolojik savaşla karşı karşıya kalıyoruz. Birincisi ailemizde olan, ikincisi kendimizde olan. Çünkü bir nevi aslını inkar ediyormuş gibi oluyorsun ve psikolojik olarak çok kötü etkileniyorsun bu husustan. Mesela benim tercih döneminde yaşadığım iki haftalık süreç biraz sonra değiniriz. Benim psikolojik olarak çok fazla yıprandığım bir süreçti. Ne yapacağımı bilemedim, kararsız kaldım. Yani içerimizde çok fazla problem meydana geliyor ve uzun vadede büyük hasarlara neden olabilir. O yüzden aileler hem kendi vicdanını rahatlatmak için sadece tavsiyeleriyle, yol göstermeleriyle öğrencilere işte şunu yapsan senin için iyi olur oğlum ama ben senin her kararın arkasındayım diye bir yol verirse evet bir öğrenci olarak biz ailemizin fikirlerini daha çok benimsiyoruz. Çünkü gençlerde şöyle bir şey var sen de takdir edersin. Aksi gitme işte denilenin zıttına gitme. O yüzden aileler bize şunu yap dediğinde biz gençler olarak onu tamam hemen yapayım demek yerine bir nevi artık şey oluyoruz yapmama yolunu seçebiliyoruz da o yüzden.
Bazen de şöyle oluyor. Bir öğrenci ailesinin baskısıyla, çevresinin baskısıyla yapmış olduğu tercihler neticesinde herhangi bir başarısızlığı direkt aileye veya öğretmene veya arkadaşa yıkabiliyor.
Yani 20
ben,
yaşına gelmiş.
Ben bu bölümü seçmeyecektim, bana zorla seçtirdiniz.
Evet.
Ben aslında şu bölümü, kendi istediğim bölümüme gitseydim çok daha başarılı olacaktım diye. Hayat boyu suçlamayla ailesini ve çevresindekileri kırabiliyor.
Aynen öyle ve 20 yaşına gelmiş ya sınava giren arkadaşlar 18 yaşında bugün. 19 yaşında. Şimdi 18-19 yaşına gelmiş bir insanın üzerine bir takım sorumluluklar yüklemek lazım. Şimdi eğer aile müdahil olduğunda dediğin gibi sorumluluktan kaçma meydana geliyor artık. Çünkü bahanesi hazır. Anne işte en ufak başarısızlıkta sen istedin bu bölümü ben o yüzden seçtim o yüzden başarısızım gibi bir olayda yani o öğrencinin üniversite hayatı boyunca o sorumluluk almaktan kaçınması bir nevi beklediği başarıyı elde edememesi manasına gelebiliyor. O yüzden yani ailelere benim buradan naçizane tavsiyem evet bizlerin yol göstericisiniz. Görmüş olduğunuz hayat çok daha fazla bizim gittiğimiz yoldan sizler geliyorsunuz. Ama bizlerin yaşayacağı hayat tamamıyla sizle bağdaşık bir şekilde değil. Ve bu hayatta mutlu olarak ya da mutsuz olarak yaşayacak olan bizleriz. Sizler bize birer önder olun, yol gösterin ama birer baskıcı ve benim dediğim yapacaksın şeklinde olduğu zaman gerek biz psikolojik olarak çok yıpranıyoruz. Gerek aileler uzun vadede çocuğu, mesela abi şöyle düşün, sen de Allah nasip ederse evlat sahibi olacaksın. Çocuğuna bunu yap dediğinde ve çocuğun yapmazsa çok büyük senin için bir hayal kırıklığı olur. Çünkü yani senin yetiştirdiğin çocuğun. Ama sen ona evet bak oğlum şu yolu seç ama ben senin arkandayım dediğinde. O çocuğun onu yapmasa da şunu hissedersin. Evet evladın sana güveniyor. Yani ailelerin bu konuda çocuklarıyla zıtlaşması aileleri de çocuğu da ziyadesiyle uzun vadede bence psikolojik olarak ve diğer manalarda yoruyor. Ve biz gençler olarak artık sorumluluk alıp kendi kararlarımızı bir nevi verme hususunda rol oynamalıyız diye düşünüyorum.
Aile harici başka etkileyen, yani öğrencinin seçimini etkileyen, yorum katan veya yönlendirme yapan akraba, eş, dost onlar da oluyor değil mi?
Ya bizim ülkemizin en büyük problemi bilmiyorum diyememek.
Değil mi?
Yani herkes bir konu hakkında master yapmış, uzmanlığını almış. Fazlasıyla bilgiliymiş gibi. Evet benim orada bir tanıdığım var.
Alıntı yaparak.
Evet alıntı yaparak. Herkesin bir tanıdığı var işte. Bir yerde çalışan, şurada çalışan, işsiz. Şuradan mezun, işsiz olmuş. Şu meslekten mezun,
herkesin
işsiz
var
olmuş.
Ya.
Herkesin var ya.
Bu şu an bizi dinleyen velilerimizin veya öğrencilerimizin de gülümseten bence bir şey.
Evet.
Anekdot. Hakikaten böyle baktığında herkesin etrafında bir şey anlattığında, söylediğinde ya bizim geçen gün bir abi vardı. Onun çocuğu işte şu bölümü yazmıştı, bu üniversiteye gitmişti. Aman Allah'ım şöyle oldu. Ya çok abartı bir şekilde iyimser ya da kötümser bir şekilde yorum yapıp aslında etkileyebiliyorlar da.
Evet işte burada da öğrenci seçecek bazen. Yani bu konuda ailesi tabii ki önceliklerden bir tanesi. İşte hayatında ona yol göstermiş, kendine örnek olarak aldığı bir takım işte abileri, çevresi olabilir. Ve hani bir nevi de tabii ki burada öğretmenlerimiz ön planda. Ama yani bunların herhangi birinin dediği kesinlikle doğru diye bir şey olamaz. O yüzden onlardan gelen her türlü fikri, onlardan gelen işte her türlü öneriyi önce kendi içerisinde bir daha tartarak işte içine sindirmesi lazım. Hani hepsini bir nevi istişare etmek burada önemli. Çünkü istişare bizim için çok mühim bir şey biliyorsun. Hani herkesle değil bir nevi artık seçerek istişare etme zamanı geldi. Çok az süreleri kaldı. O yüzden yani bu konuda da tekrarlıyorum. Baskıdan çok. Yani hem bu bizi dinleyen böyle büyük abilerimiz olsun, yakındaki çocuklarını baskılamaktan çok evet hani şöyle yapsan tarzında daha tavsiye şeklinde gerçekleşirse hem öğrencinin kafası rahatlar hem ailelerin de bu anlamda ben uzun vadede daha mutlu olacağını inanıyorum.
Abdülkerim bir araya gitmemiz lazım.
Evet.
Sohbetimiz çok hızlı geçiyor ama reklam arasından sonra istersen devam edelim.
Eyvallah abi.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Tercih Günlüğü programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Değerli dinleyenler, Tercih Günlüğü programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Abdülkerim Pirim, İbni Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda YKS 2017 4150.si konuğum. Konumuz tercihte çevre baskısı nasıl aşılır? Malumunuz yüz binlerce adayımız yoğun bir çalışma temposu neticesinde sınavlarına girdiler. Üniversite sınavlarına girdiler. Sonuçlarını elde ettiler ve şu an resmi olarak tercih dönemine girmiş bulunuyoruz. Heyecanlı ve stresli bir dönem için onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ve bugünkü konuğum da çoğu öğrencimizin yaşadığı bu stresli günleri başarıyla atlatmış bir genç kardeşimiz. Abdülkerim, kaldığımız yer tamamen velilere seslenişti aslında.
Evet.
Çevreye seslenişti konumuzda. Çevre baskısı nasıl aşılır? Bunu en güzel şekilde aşmış birisi olarak devam edelim. Şimdi öğrenciler dönüp geriye baktıklarında ders çalışırken aslında sadece anne babalarını görüyorlar. Öğretmenleriyle irtibat halinde oluyorlar. Ama tercih dönemlerinde veya işte üniversitede etkinlikleri, kariyer günleri vesaireler. Üniversite tercih dönemine geldiklerinde ise önlerinde bir sürü alternatif.
Evet.
Sosyal medya, televizyon, gazete, babanın arkadaşları, annenin arkadaşları, komşular ve ziyaret ettikleri üniversitelerin temsilcileri. Rehber öğretmenler. Herkes bir şey söylüyor ve öğrencinin üzerinde ciddi bir baskı oluşuyor. Evet. Öğrenci tam bir şeye karar verirken birisiyle konuşup kararı değişebiliyor. Şu an ailelerden ziyade aslında ve profesyonel kişilerden bahsediyorum. Evet. Öğretmenler, eğitimciler, kariyer danışmanları ve akademisyenlerden bahsediyorum. Burada sen de tercih tanıtım günlerinde aktif olarak görev alan birisi. Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi içerisinde yer alan. Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi'nde 300 tane öğrenciyi biliyorsun.
Evet.
Tercih yapacak 300 öğrenciye bir şekilde rehberlik yapmaya çalıştık. Bütün bu tecrübelerinden yola çıkarak öğrencilerin genel olarak nerede sıkıntı yaşayacaklarını öngördün, yani görmüş oldun.
Yani genel olarak sıkıntı şurada meydana geliyor abi. İlk bir yere gidiyoruz. Orada bizi çok ikna eden bir konuşmayla karşılaşıyoruz. Mesela hukuk üzerine ya da o üniversitede hukuk okumak üzerine. Daha sonra oradan başka bir yere gidiyoruz. Oradaki imkanlar da çok bize tatlı geliyor. İşte çok mantıklı geliyor, çok makul geliyor. Sonra oradan çıkıyoruz. İşte başka yere gidiyoruz. En son gittiğimiz üniversite bize aklımıza daha çok kalıcı kaldığı için... İşte orası üniversiteden ayrılmadan önce evet tamam diyoruz burası. Sonra memlekete gidiyoruz bir de ya da işte bir çevre baskısı, çevre tarafına gidiyoruz. Onlar diyor ki ya işte bak o üniversitede bir şey varmış ya da yok şurada bir şey varmış. Orada bir kafa karışıyor. Yoksa bir profesyonel soralım diyorlar. İşte bir meslek sahibi profesyonel soruyorsun. Bir ona soruyorsun. Yani bu çevrede evet dediğin gibi birden fazla aileden işte profesyonellerden bir sürü çevreden farklı farklı fikirler meydana geliyor. Yani bu hususta şöyle yapmak bence en mantıklısı. Kafamızdaki seçenekleri bir kağıda yazmak. Çünkü bir şeyleri somutlaştırmak her zaman önde gelir yani. Ve eleme sistemiyle, seçme sistemiyle değil de eleme sistemini kullanmak bu manada seçenekleri azaltacak. Mesela bugün A, B, C, D, E üniversitesinin şu bölümleri kafamıza oturdu. İşte bunları bir kağıda döküp her birinin artısını eksisini... Tablo şeklinde yapıp evet yani şu benim için eksi bir durumda deyip elemek ve seçenekleri en nihayetinde 2'ye 3'e kadar indirmek eleme sistemiyle bence en makulü. Ben bunu tercih etmiştim.
Birçok seçenek yani birçok alternatif var aslında. Bir aday alternatif var. Aday örneği var diyeyim alternatiften ziyade. Bir aday örneği şu. Baştan beri hangi bölümü hedeflediğini biliyor. Bu bölümü hangi üniversitede okuyacağını hedeflemiş, sınava girmiş ve sınavda hedeflerini tutturacak bir puan almış.
Evet.
Bunun işi çok kolay. Başka bir öğrenci örneği, düşündüğü, hedeflediği bir bölüm var ama bölümünün puana göre hangi üniversitede okuyacağına karar verecek. Şu an onun bir dönemi var. Yani öyle bir öğrencilerin ayrı bir yolu var.
Evet.
Bir öğrenci var, sadece bir üniversite hedeflemiş kafasında, o üniversite olsun da hangi bölüm olursa evet. olsun diyen bir öğrenci profili var. Bir de bir sınava gireyim de sonrası Allah kerim diyenler var.
Evet.
Ya aslında dördü için farklı farklı tavsiyelerde bulunmak lazım.
Tabii.
Öyle değil mi? Bu dördünü eğer yani tekrarlamamı istersen tekrarlarım da. Şöyle bir anlattıklarımdan yola çıkarak genel çerçevede onların nasıl bir şu son bir haftayı nasıl değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
Yani ilk verdiğimiz örnek hani dedin ya abi istediği yer belli, üniversite belli ve puan da yetiyor.
Bu yapacak hiçbir şey yok.
Şimdi bu arkadaşların bence daha fazla kafalarını karıştırmalarına gerek yok. Çünkü idealist bir öğrenci modeli bu ve ideallerinden onu vazgeçirmek için çok büyük bir değişimin olması lazım. Yani ekstrem olayların meydana gelmesi lazım ve bu arkadaşları da daha fazla bu süreçte yormayalım. Yani benim naçizane tavsiyem o arkadaşlar şayet bu konuda ideallerinden eminlerse... bu yolda çok fazla soru işaretlerine kapılmasınlar. Asıl yani soru işaret olan şeylerden bir tanesi bölümü belli ama üniversitesi belli olmayanlar.
Evet. Bunun üstüne durmak lazım aslında.
Yani evet bence de asıl ehemmiyetli öğrenci modeli arkadaşlarımız bu. Çünkü yani bizim ülkemizdeki öğrencilerin ekseriyetinin problemi bu. Yani evet bir bölüm belirliyorlar ve sıralamalarda iyi geliyor. Birçok üniversite gelebilir ama hangi üniversite olacağı konusunda bir takım problemler yaşıyorlar. Yani bu arkadaşların öncelikle yapması gereken şey şu. Bir üniversiteden öğrenci olarak net nasıl beklentileri var? Yani bunda bunları not alarak işte kafalarında bunu düşünüp tartarak karar vermeleri lazım. Mesela bugün biliyorsun vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri her birinin farklı farklı. Kimisinin burs olanakları, kimisinin işte devam zorunluluğu olmaması, kimisinin kampüsünün güzel olması ya da kimisinin hoca kadrosunun ücretlerinin iyi olması kimisinin de. Şimdi böyle bir sürü seçenek var önümüzde ama... Burada temel olarak bir öğrencinin yapması gereken bir şey var. Ne bekliyorum? Üniversite okurken ne bekliyorum? Okuduktan sonra ne bekliyorum? Ve kendime bu üniversiteden ne katabilirim? Üniversite bana değer verecek
bölümün
mi?
Bölümün beklentileri de çok önemli.
Evet bölüm.
Yani bu bölüm ne istiyor? Yani
evet.
Mezuniyetten sonra bu bölümden mezun olduktan sonra bir bireyin nasıl olması lazım? Ben bu istedikleri yani bölümün gerekliliklerini bu üniversitede bulabilir miyim?
Evet bu çok önemli bir husus. O yüzden bu arkadaşların... Yani üniversiteleri birebir test edip, üniversitede okumuş arkadaşlarla görüşerek, üniversite mezunlarının ya da işte üniversitedeki hocalarla bu vaatleri, bu şeyleri düşünüp tartmaları gerekiyor. Bu hususta bence onlar önemli bir konumda.
Benim hedeflediğim üniversite şehir dışında ve ben gidemiyorum. Yani imkanlarım dahilinde böyle bir şey şans bulamıyorum. Ne yapabilirim?
Yani birincisi o üniversitede okumuş arkadaşları sosyal medya yoluyla ya da şu an mesela tanıtım günlerinde her üniversitenin öğrencileri var. Okumuş insanlara telefonla konuşma yöntemi, yani hatta yazışmak da değil. Telefonla birebir sorularını onlara iletmek. Çünkü burada şu meydana geliyor, biliyorsun yazmak biraz daha kolay bu işleri. Ama telefonda sana anlık gerçek manada kafalarının soru işaretlerini giderebilecek cevaplar verebiliyor mu? O yüzden burada iletişimi, yani şeyleri çok güçlü, ağları çok yüksek yani bugün. İşte iletişim ağları, sosyal medya, telefon ya da işte telefon numaraları. Böyle baktığımız zaman bu arkadaşların iletişimi birebir sağlamaları onlar açısından çok daha bence mühim. Yani konuşmuş bir orada okumuş bir arkadaşları olur. Orada okuyan bir öğrenci olur. Yani bu manada eğer gidemiyorlarsa telefonla, yani birebir bir şekilde yazışmak da yetmez bence. Bu şekilde bir yöntem seçerlerse onlar için daha iyi olur. Bir üçüncü model demiştik abi.
Ya, üçüncü modele geçmeden önce ben şurada bir fikrim beyan etmek istiyorum. İkinci modelle alakalı. Yani şöyle, tercih dönemlerinde ben buna şahit oluyorum. Burada üniversitelerinde çok büyük bir kabahati var bence. Ve biz İbn Haldun Üniversitesi olarak buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Şu, ezbere vaatler. Klişeleşmiş vaatler. Şimdi hangi üniversiteye giderseniz gidin, hangi fuara katılırsanız katılın, herkese şu var: bizim Erasmus şartlarımız, imkanlarımız çok kuvvetli, çift anadal imkanlarımız çok mevcuttur. Hani bunu ekstra bir şeymiş gibi söylemek bence çok iyi bir şey değil. Yani evet. Öğrenciyi, veliyi de hani böyle çok samimi bir cevap yani ve önerme değil. Üniversitenin ortak özellikleri, yani üniversitenin genel özelliklerini tabii ki de bilmekte fayda var. Burslar vesaireler, ama biraz önce de zaten bahsettim. Sana da bir orada pas atmıştım. Bölümün gerekliliklerini bir analiz etmek lazım, evet, diye. Yani hakikaten bireyin, öğrencinin de, velinin de bölümün mezuniyet sonrasında neler gerektirdiğini bilerek üniversiteye gitmek lazım.
Mesela sence bunlardan en büyüğü deyince aklına ne geliyor? Benim yabancı dil geliyor.
Ya bölümden bölüme değişir. Mesela ben örnek vereyim.
Bugün her alanda önemli.
Ben örnek vereyim. Şöyle, eğitim fakültesi düşün. Mezuniyetten sonra KPSS'ye girip devlet, yani bir devlet kurumunda öğretmen olacak, evet, birisi. İçin şehir çok önemli değil.
Yani.
Anlatabiliyor muyum? Ya İstanbul'da okumuşsun, il dışında okumuşsun, hiç fark etmez. Çünkü KPSS'ye girdiğinde İstanbul'da okuyanlar için ayrı bir soru çıkmıyor.
Aynen.
Yabancı dil olan için ayrı bir soru çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu kişiden kişiye veya bölümden bölüme değişir. Kişiden kişiye değil de bölümden bölüme değişir. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle ailelere sesleniyorum bu noktada. Öğrencilere de sesleniyorum. Üniversiteleri ziyaret ettiğinizde veya sosyal medyada araştırdığınızda, billboardlarda, açık havalarda, açık hava reklamlarında gördüğünüzde, yani artık bunların ekstra bir şey olmadığını görmeniz lazım. Çift anadal, Erasmus imkanlarıyla çok fazla ön plana çıkıyorsa üniversite, aslında daha fazla ön plana çıkacak maddesi yok ki bunları söylüyor. Evet. Bu artık olmazsa olmaz.
Bir de çift anadal da biraz kandırma yoluna seçiyorlar. Evet. Mesela yani her alanla yapamıyor, sadece fakülte içi yapabilirsin, evet, diyor. Bunu çok sınırlandırıyor. İki kişi alırım, bir kişi alırım
yapıyor. İlk başta söylemiyorlar ama.
Evet.
İlk başta
girdikten sonra fark ediyorsun. Evet. Çift anadal hayalleri bir anda suya düşüyor.
Bunlar öğrencilerin de mesela, ben çok buna üzülüyorum. Üniversiteye geldiklerinde çift anadal imkanlarınız nasıl? Erasmus imkanlarınız nasıl? Artık bunu, yani öğrencinin var mı? Pardon, nasıl değil de var mı? Var mı sorusunu duyunca ben üzülüyorum. Ya bu artık olmaz sorun. Olmaz,
evet, bence de.
Özellikle bizim gibi tematik üniversitelerde, sosyal bilimler odaklı tematik bir üniversitede zaten olmazsa kesinlikle olmaz. Disiplinler arası bir program uygulamaya çalışıyoruz. Bu yüzden öğrencilerin ve velilerin birazcık bilinçli bir şekilde üniversiteleri ziyaret etmesi lazım.
Daha net sorular sorması
lazım. Net sorular, işine yarar sorular
sorması lazım. Net de cevaplar alamadığı noktada oraya bir soru işareti yerleştirmeli.
Kesinlikle.
Yani.
Başka bir öğrencinin, yani üçüncü model öğrenciye geçmeden önce bir üniversite ziyaret ettiğinde nelere dikkat etmesi lazım kapıdan girdi çıkana kadar?
İlk olay bence şu: ben bir öğrenci olsam şuna dikkat ederdim. Beni karşılayan, yani orada öğrencinin ve akademisyenin gerçek manada söylediklerine inanarak şevkle ve o heyecanı hissedebilmem benim için çok önemli. Çünkü o öğrenci orada acaba para için mi duruyor ya da zorunluluktan mı duruyor, yoksa gerçek manada okulun bütün değerlerini benimsemiş ve okulu her anlamda savunarak mı o dediklerini söylüyor? Çünkü bu insan heyecanıyla kendini belli edebilecek bir husus. Konuşmasından, yüz tiplemesinden, işte bir hocanın öğrencileri ilişkisini anlayabilirsiniz. Mesela şuna dikkat etmelerini öneririm. Bir öğrenci aldı aday öğrenciyi, hocanın yanına gitti. O hoca ile öğrenci arasındaki ilişkiyi bir gözlemlemelerini öneririm mesela. Mesela biz bugün...
Ne kadar önemli değil mi?
Çok önemli. Ben bugün hukuk fakültesini okumama rağmen abi mesela... Geçen gün iktisat hocasının yanına götürdüm bir öğrenciyi. Yani iktisat hocasını tanıyorum. İşte merhaba kardeşim falan, işte nasılsın, ne ettin? Onlarla bir sohbet etmeden önce benim bir halimi hatırımı soruyor. Hı-hı. Çünkü o iletişimi sağlayabilmişsin.
Ya o şey artık sizin için ekstra bir şeydi. Çünkü akademisyen öğrenci oranı çok yüksek.
Evet, biz çok tanımış çalışma fırsatı buluyoruz. Evet.
Yani öğrencilerle akademisyenler birbirini tanıyorlar. Hani evet. Hangi farklı bölümlerden de olsa, aynı bölümde de olsa bütün herkes birbirini tanıyor. Ve siz onlardan dersler de alıyorsunuz, danışmanlıklar da alıyorsunuz ama... Ya çoğu üniversitede 10 binlerce öğrenci var. Akademisyenin birbiriyle çok fazla hani tanışması ve yani denk gelmesi bile mümkün olmuyor ama... Söylediğin şey şurada. Yani öğrenci çekingen mi akademisyenin karşısında, evet, yoksa rahat mı?
Hı hı.
Yani bu ortam sağlanmış mı üniversitede? Bence buna dikkat etmeleri lazım.
Ya da akademisyen aday öğrenciye nasıl davranıyor?
Evet.
Hani gelmesi için şevkli mi? Çünkü biliyorsun bugün...
Heyecanı var mı?
Heyecanı var mı? Akademisyenin bugün yaşı 70'e de gelse... O heyecanını koruma, o eğitim aşkını koruma durumu... Yani öğrenciye de sirayet ediyor bir süre sonra. Yani bu manada bence aday öğrenci girince bir... Sorduğu sorulara aldığı net cevaplar... Ve o öğrenci akademisyenin şevkini, isteğini... görüp personelin isteğini, yani her konuda o şeyi görmesi lazım, o atmosferi. O manada yani gittiğinizde bir o öğrencilerin size ilgilenmesini, üniversitesini ne kadar şevkli anlattığına, ne kadar heyecanlı olduğuna dikkat ederlerse bence güzel olur.
Evet. Abdülkerim, üçüncü model öğrencimiz. Üniversitesi belli. Yani üniversite, bir üniversiteye gideceğim diyor ama hangi bölüm olursa olsun diyor.
Abi ben bu konuda şöyle bir düşünceye sahibim. Dünya, yani ne kadar arzu etmesek de daha bireyselleşen bir dünya sistemine göre gidiyoruz. Yani insanlar mensup oldukları gruba ya da mensup oldukları üniversiteye göre eskisi kadar yargılanmıyorlar. Mesela artık sen birey olarak ne yapmışsın? İşte üniversite işte neredensin falan gibi bu tarz çok fazla bir şey söz konusu olmuyor artık. İnsanlar daha ziyade birey olarak, öğrenci olarak neler katmışlar, ne kadar donanımlı olmuşlar. Buna dikkat edildiği için şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorlar. Ben o üniversiteye gidersem o üniversiteden kesin işsiz kalmam. Böyle bir dünya yok. Biraz önce de bahsettik. Sen kendini yeterince donanımlı hale getirmemişsen gerek şeye git, işte başka bir çok iyi bir üniversiteye git. Gerek ismi yıllarca anılmış, hep böyle taplarda olan bir üniversiteye git. Kendini geliştirmedikten sonra bunun bir manası yok. O yüzden artık şunu idrak etmemiz lazım. Sadece üniversite ismine göre, sadece işte ben o üniversite kendimi hedef edindim demek yerine biraz daha idealist bir şekilde bölüm ve ne yapmak istediğine karar vermen lazım. Çünkü üniversite ismi eskisi kadar kurtarmıyor.
Değil mi? Yani birazcık güncellenen bir dünyada artık bireylerin kıyasaya yarıştığı,
evet,
kendisine bir şekilde değerler katması gerektiği bir gün yaşıyoruz. Evet, son model, yani daha fazla modeller vardır ama biz yani genel başlıklar,
evet, genel
dahil süremiz kısıtlı olduğu için ikisi de belli değil. Büyük bir çoğunluk var.
Evet.
Büyük bir çoğunluk sınava girmiş, sonucu almış ve şu an ben ne yapacağım diyor. Aslında konumuz tercihte çevre baskısı nasıl aşılır? Konu başlığının tam da hitap ettiği kitle.
Oturduğu yer yani.
Hiçbir şey bilmiyorlar. Yani kafaları karma karışık. Ve bir haftaları var. Hatta bir haftadan çok bir hafta bile kalmadı. Yani şu an bugün cumartesi. 2-3 gün kalmış. Ve etrafında bir sürü ses. Bunu yazmalısın, bunu yazmalısın, buraya yazarsan bu daha ekonomik, bu daha mantıklı, bu daha eğlenceli, bu daha iş garantili diye bir sürü öneri geliyor etraftan. Son 2-3 gün bu öğrencinin yani yapması gereken en net hamleler, başarmış bir kişiden neler olmalı diye sorayım.
Mezuna kalmaktan korkmamak. İlk başta bunun altına toplamak isterim. Çünkü hayatınıza yön verecek 4 sene için 1 sene kaybetmek kayıp değildir.
Puanı yüksektir belki ama.
Yani puanı çok yüksek ve kafasında hiçbir şey yoksa...
Var, öyle insanlar var.
Evet, yani bu konuda da artık biraz son zamanlara girilirken riskli zamanlar yaklaşıyor. Yani...
Sen ne yapardın böyle bir durumda?
Ya ben muhtemelen... Dediğim gibi biraz önceki gibi bütün seçenekleri bir yazardım. Direkt olarak böyle kafamdan elemeye başlardım önce istemediklerimi.
Seçme değil, eleme demiştin.
Yani o, evet, eleme gibi yani. O kafamda önce istemediklerimi bölüm olarak, işte üniversite olarak önce bir elerdim. Kalanları da istişareyle karar verirdim. Çünkü kararsızlık çok kötü. Kararsızlık, hani bir karar verirken de istişare etmek en mantıklısı.
Kimle istişare ederdin en çok?
Yani birincisi bir ailemin fikrini alırdım. İkincisi herkesin civarında, çevresinde böyle değer verdiği insanlar olur. Kendine örnek rol model aldı. Onlara bir sorardım. Yani üçüncüsü de bir gerçek manada bir işin profesyoneline, yani atıyorum bugün bir hukuk okumak istiyorsa bir avukatla ya da bir hakim savcı ya da bir işletme mezunuyla hani bunu bir son bir istişare edip muhtemelen nihai karar vermek isterdim. Ama o arkadaşlar eğer yani bekledikleri sıralamayı alamadılarsa bir mezuna kalma fikrini atmasınlar ya bana. Çünkü bir sene daha hazırlanmak onları çok daha öteye çekip 4 senelik daha iyi bir üniversite hayatı onları sağlayabilir. Bunun yanında da eğer sıralamaları iyi ve kafalarında hiçbir şey yoksa son çare artık eleyip kalan seçenekleri ailesi istişare edip bir sonuca varmak. Çünkü istişareden çıkan sonuç yanlış da olsa muhtemelen hayırlısı olan odur.
Yani bu bölüm hakkında bence söylediğim bir şey.
Evet, ama üniversite hakkında.
Evet, üniversite hakkında sen bile şu an değil mi?
Yani ben onlar yerinde olsam ben de karar veremezdim.
Son iki gün, üç gün. Ama yani şöyle yapmak lazım. Ben acizane fikrimi söyleyeyim. Kesinlikle bir yerden başlamaları lazım. Yani şu an çok çok az zamanları kaldı. Yani çok soğukkanlılıkla böyle bir 3 saniye 4 saniye böyle bir düşünüp yani 3-4 dakika ya da yani çok kısa bir süre bir müddet kendilerine çok kısa düşünme fırsatı verip sonra adım atmaları lazım. Şimdi, bu adımın adı bir üniversite ziyareti olabilir.
Evet.
Bu adımın adı bir mezun bulmak olabilir. Bu adımın adı okuldaki rehber öğretmeni bulmak olabilir ama bir yerden başlamalı.
Abi burada iki tane husus meydana geliyor. Bence birincisi şuna dikkat etmeliler. Kendilerine değer veren bir üniversite tercih olmalı. Yani değerden kastım ne? Onları maddi bir kazanç kapısı olarak görmeyen. Ya da öğrencilerini, onları da değil yani tam burs olarak girebilir ama onların üniversitesinde atıyorum bir takım maddi çıkar odaklı öğrenciler de olduğunda bunları maddi bir kazanç uğruna işte heba etmeyecek. Onları her manada girdiği andan itibaren değerine değer katacak bir üniversite profili öngörmeliler ve şöyle bir şey var biliyorsun yeni sistemde arkadaşlar memnun olmadıkları tarzda şartta üniversiteden üniversite geçiş yapabiliyorlar, tercih değiştirebiliyorlar.
Bravo, yani çok iyi bir noktaya değindin.
Yani evet, 2 sene içerisinde puanları geçerli, 2 sene içerisinde geçiş yapabilirler. O yüzden yani bu hususta şans verilebilecek bir takım üniversiteler olabilir. Yani bunu gözden önünde geçirebilir. Kafalarına soru işareti olur bir takım üniversiteleri cesaret edemeyeceklerse daha cesur kararlar almalılar. Çünkü memnun olmadığı noktada sen de biliyorsun. Bir sene sonra bir dilekçeyle basit bir şey değişikliği, üniversite değişikliği.
Yani en azından kendine yakın bir bölüme. Net nokta dışı tercih yapamazlar belki şu son zamanlarda ama örnek veriyorum. Ya örnek vermeyeyim şimdi çok şey olmasın. Yani kendilerine en yakın bölümü tercih etsinler ki geçiş yaparken ders aydırabilsinler.
Evet, evet aynen öyle.
Evet yani şu an aslında başarı ile bu sınav sonucunu elde etmiş ama tercih noktasında kafasında hiçbir şey olmayan birisini kurtardın Prim.
Aynen öyle.
Şu an kurtardın. Biz bu arada Abdülkerim'i soyadıyla hitap ediyoruz. Prim diyorum arada belki dinleyicilerimiz anlamazsa.
Bu da Pirim'den geliyor diye bir okulda abi argüman dolaşıyor.
Evet evet. Şimdi ama sınav sonucunu başarıyla atlatamamış. İstediği puanı alamamış kişiyi de Abdülkerim mezuna kalmalı diyorsun.
Bence mezuna kalmalı. Bir sene kayıp olarak görmemeli. Hayatınızı değiştirecek bir durum. Ve bir sene de biliyorsun bizim Hüsrev var mesela. -2 ile +3'ü toplayamayan bir arkadaşım da Hüsrev. Ama bugün işte üniversite sınavına girip 10 bin gibi bir sıralama yapabildi. Yani o manada bir sene hayatınızı değiştirebilecek. Bir sene gerek motivasyon kaynaklarıyla bence ziyadesiyle daha mutlu olacakları bir 4 senelik üniversite dönemi yaşayabilirler diye düşünüyorum abi.
Peki Abdülkerim. Süremizin sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbet geçirdik. Ağzına sağlık. Gerçekten yani bence şu an tercih aşamasındaki öğrencilere çok faydalı olacak bir brief aldık senden. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Son cümleni istersen alalım ve programı kapatalım.
Yani buradan üniversite için tercih yapacak arkadaşlara ve velilere hepinizin gerçek manada Allah yardımcısı olsun. Fikirlerinizde pişman olmak yerine ya daha doğrusu pişman olmamak için iyi düşünüp tartmak, istişare etmek çok mühim. Ama en nihayetinde bu kararı verecek olan sizlersiniz. O yüzden kararlarınızda netseniz ve eminseniz daha fazla soru işaretine kapılmadan tercihiniz yapın. İşte gün fark etmeksizin ve artık ekranı kapatın. Çünkü zaman geçtikçe kafanın soru işaretiniz artacak. Bugün cumartesi günlerden tercihinizi yaptıysanız artık çok fazla üzerinde oynama yapmamaya çalışın. Son dakika değişiklikleri evet olabilir. Bunlar kötü de değildir aslında son dakika değişiklikleri ama netleşmişse listeniz daha fazla bunu kurcalamanın ve uzatmanın bir manası yok. Çünkü dediğim gibi biraz önce 2 yıl hakkınız var. Bu 2 yıllık süreçte üniversite değişim yapabilme imkanını sunuyor size yeni sistem.
Tekrar teşekkür ediyoruz Abdülkerim Prim'e. Değerli dinleyenler, tercih günlüğü programının burada sonuna geldik. Bizi dinleyen öğrencilerimiz ve velilerimize şu anonsu yapmak istiyorum. Bizler İbni Haldun Üniversitesi olarak Başakşehir yerleşkemizde tercih tanıtım günlerimize devam ediyoruz. Abdülkerim gibi birçok öğrencimiz orada adaylara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Fikir anlamında ve tercih anlamında tüm adaylarımızı ve velilerimizi misafir etmek için bekliyoruz. Burada tercih günlüğü programını sona erdirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.